Çalışanların Dünyası. Merhaba, hoş geldiniz. Çalışanların Dünyası başladı. Yapımcılarımız Tarkan Zengin ve Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben İpek Önder bu hafta da karşınızdayız. Çalışma hayatına dair sorularınız için telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Sosyal güvenlik alanında son 15 yılda yapılan önemli düzenlemeleri konuşacağız sizlerle bu hafta. Emeklilikle ilgili yapılan değişiklikler nelerdi efendim?
Şimdi son 15 yılda 400'den fazla sosyal güvenlikle ilgili düzenleme yapıldı. Tabii bu anlamda hani sosyal güvenlik nedir, insanları neden ilgilendirir, niye bu kadar önemli bir konu? Bir kere ülkede yaşayan neredeyse bütün fertlerin, bütün vatandaşların sağlıktan tutun, gelir kaybına neden olacak iş kazaları, mağduriyetlik gibi meselelerine çözüm bulan, çözüm getiren bir sistemin adı. Bir tarafıyla işte emeklilerin, çalışanların emekli olduktan sonraki maaşları, onların gelir kaybından dolayı hayatlarını idame ettirecek bir gelir düzeyi sağlaması gibi birçok katkısı olan bir sistemden bahsediyoruz. Ve vatandaşımız da bu anlamda niye ilgileniyor dediğimizde de karşımıza şu çıkıyor. Yani doğumdan ölüme kadar bütün vatandaşların mutlaka bir şekilde ilgili olduğu bir alan. Burada yapılacak her değişiklik İpek Hanım milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Türkiye'de sosyal güvenlik alanında dediğimiz gibi 400'den fazla değişiklik yapıldı. Yani bunu konuşalım evet, desek belki bir yıl boyunca bütün programlarda konuşmamız gerekir. Ama çok önemli düzenlemeler var. Bunların başında
evet,
örneğin sosyal güvenlik kurumlarının norm birliği sağlanarak birleştirilmesi belki de sosyal güvenlikte son 15 yılda yapılan en önemli değişikliklerden bir tanesiydi. Burada hani ne yapılmıştı? Hatırlayınız, eskiden memurların güvencesini sağlayan emekli sandığı vardı. Bu ayrı bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor ve memurların sosyal güvenliğine ilişkin düzenlemeleri, uygulamaları yapan kurumdu. Bağımsız çalışan dediğimiz esnaf ve sanatkarların Bağkur diye bir kurum yapıyordu. Bir de işçileri, onları da SSK diyebildiğimiz Sosyal Sigortalar Kurumu vardı. Bunların her birinin İpek Hanım, maaş bağlama usulleri farklı, verdiği hizmetler farklı, topladığı primler, evet, topladığı primler farklıydı. Dolayısıyla aynı ülkede yaşayıp farklı statülere tabi olmaktan dolayı farklı hizmet yöntemleri vardı. Bütün bu kurumlar ta neredeyse 50-60 yıldır özellikle devlet planlama teşkilatları raporları da dahil olmak üzere bu üç kurumun birleştirilmesi istenmesine rağmen bu bir türlü gerçekleştirilememişti. Ve bu dönemde gerçekleştirildi. Çok hani faydası oldu bu birleşmenin ama en önemli faydalarından bir tanesi mesela sağlıkta erişimi sağladı. Yani şöyle düşünün, ben sigortalıyım, yani Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı olarak bir çalışan işçiyim. Benim mahallemde bir devlet hastanesi var ve ben işçi olduğum için evimin hemen yakınındaki bir hastaneye gidemiyordum. İlle işte işçiyseniz SSK hastanelerine, memursanız devlet hastanelerine ve Bağkur'uysanız
hastanelerden hizmet alabiliyordunuz.
Ya o da çok o dönem açısından çok zordu. Yani mesela SSK hastanelerinde ilaç yine hastaneden almak zorundaydınız. Örneğin o ilde diyelim ki SSK'nın anlaşmalı olduğu bir tane eczane oluyordu. Siz Sincan'da oturuyorsanız, işte Keçiören'de ise bu, Keçiören'e gelmek zorundaydınız. Ya da evinizin önündeki olan bir hastaneye statünüzden dolayı sağlık hizmeti alamıyordunuz. Ama 15 kilometre ileride örneğin Etlik SSK Hastanesi'nde hizmet almak zorundaydınız. Bu hem sağlığa erişimi hem de çok zaman kaybına neden oluyordu. Çok yani ben hatırlıyorum SSK'lı olduğum için oradan hizmet alırken işte eşimle beraber gidiyordum ya da yanımda biri mutlaka oluyordu. Ben muayene olurken o ilaç kuyruğuna giriyordu. Muayenem bittikten sonra çok beklemeyeyim diye ilacı da öyle alıyorduk. O da ilaçlarda yazılan ilaç varsa alıyorsunuz, yoksa da orada muadili denen bir ilaç veriliyordu. Bugün Türkiye'nin neresinde olursa olsun özel hastanelerde dahil olmak üzere bir ücret farkı, az bir ücret farkı ödeyerek yani hem bütün hastanelerden, devlete de ait olan hastanelerden yararlanmak mümkün, hem de özel sektörden, hastanelerden yararlanmak mümkün. Dolayısıyla yani birçok hani katkısı vardı ama en başta katkısı buradan oldu. Bir de insanları kategorize etmek de çok doğru değildi. Yani sen işçisin, SSK hastanesinden hizmet alacaksın. İşte memur, işte devlet hastanesinden hizmet alacak diye. Böyle bir vatandaş arasındaki ayrıma neden olan bir anlayışın da ortadan kaldırılması bence çok önemli oldu. Buna teknik olarak kurumlar arasında norm ve standart birliği sağlanması deniyor. Evet, yani bu anlamda kurumlar arasındaki yani insanlara sosyal güvenlik hizmeti veren kurumların bir standart birliği getirilmesi hem vatandaş için hem de devlet için önemli bir düzenleme oldu. Aynı zamanda da yani şu anda elbette sistem o eski var olan sistem üzerinden gidiyor ama bir takım normları birleştirdiler. Emekli bağlama oranlarına ilişkin bir takım düzenlemeler yapıldı. Hizmetlere dair bir takım düzenlemeler yapıldı. Dolayısıyla bunları bir süreç gerektirdiğinde bilelim. Bir süre sonra bütün bu sistemlerin daha uyumlu hale getirildiği bir dönemi de Türkiye yaşayacak. Böyle baktığımız zaman İpek Hanım, Türkiye gerçekten sosyal güvenlikteki bu değişimlerde bir önemli bir başarı hikayesi olarak da dünyada artık biliniyor. Birçok ülke yani bizim verdiğimiz, bizim yaptığımız sosyal güvenlik hizmetlerini yani kişi başına düşen milli gelirin 10 bin dolar civarında olduğu bir ülkede aslında bu parayla yapılmayacak işler de şu anda yapılıyor. O nedenle birçok Batı ülkesi yani bizdeki bu sosyal güvenlik hizmetlerine bakarak şu soruyu soruyorlar. Yani kişi başına 10 bin dolar düşen milli gelir 10 bin dolar düşen bir ülkede bunları nasıl başarıyorsunuz, nasıl sürdürebileceksiniz soruları da sürekli soruluyor.
Evet. Efendim, hattımızda sosyal güvenlik uzmanı SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı Murat Özdamar bulunuyor. Hoş geldiniz Murat Bey, merhaba.
Merhaba, hoş bulduk.
Efendim, sosyal güvenlik alanında son 15 yılda 400'den fazla düzenlemenin yapıldığını biliyoruz. Emeklilikle ilgili yapılan değişiklikleri size değerlendirmek istiyoruz efendim, buyurunuz.
Şimdi sosyal güvenlik biliyorsunuz hiçbir fert açıkta kalmaksızın toplumu meydana getiren bütün kişilerin koruma kapsamını alan, insanları ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtarmak için, onları yaşadıkları toplum içinde insan haysiyetine yaraşır asgari bir hayat standardı sağlamayı garanti eden bir sistem. Ve böyle bir sistem de malum ki ancak bir devlet eliyle yerine getirilebilecek bir sistem. Son 15 yıla baktığımız zaman, özellikle emeklilerle ilgili olarak çok önemli iyileştirmeyi görüyoruz. Şöyle ki 2003 yılında neredeyse emeklinin maaşına yakın bir zam dediğimiz 100 lira veya 75 lira tutarındaki bir sosyal destek ödemesinin hayata geçtiğini, yine akabinde 2010 yılında 60 liralık bir seyyanen zammın, 2011 yılında 60 liralık bir seyyanen zammın, 2015 yılında aylığı 1000 liranın altında olanlara 100 liralık bir seyyanen zammın, 2016 yılında koşulsuz olarak bütün emeklilere verilen bir seyyanen 100 lira zammın verilmesiyle birlikte emekliler reel anlamda, normalde emekli maaşları enflasyon oranı kadar artar ama bu seyyanen zamlar neticesinde emeklinin maaşı %37 oranında bir yükselme göstermiş. Yani 2000 yılından önce emekli olmuş, en düşük emekli maaşı alan birisi, ki 2000 yılındaki en düşük emekli maaşı 84 liraydı. Bu maaşa bu seyyanen zamlar yapılmasaydı şu an maaş 1378 lira olacaktı. Seyyanen zam sonucu şu an o ilgilinin eline geçen maaş 1888 lira. Yani reel anlamda enflasyonun üzerine bir zamla %37 oranında bir artış söz konusu. Ve bu da gelirin yeniden dağıtımı, yani bir anlamda toplanan vergi gelirlerinin daha alt gelir seviyesindeki emeklilere aktarımı olduğunu söylememiz mümkün.
Yani Murat Hocam, şöyle diyebilir miyiz? Yani bugün alınan maaşlar, eğer o seyyanen zamlar yapılmamış olsaydı 3'te 1 oranında daha az olacaktı.
Aynen ya, bunu söyleyebiliriz. Yani eline bugün 100 lira geçen birisinin eline geçebilecek rakam 63 liraydı. 3'te 1'in bile daha üzerinde bir artış, ilave bir artış olmuş. Yani şu an almakta olduğu maaşın 3'te 2'sinin biraz altında bir maaş eline geçecekti eğer hükümetimiz tarafından bu seyyanen 5 tane zam yapılmasaydı.
Evet. Dinleyicilerimize ben telefon hattımızdaki konuğumuza yöneltebileceklerini de hatırlatmak istiyorum. Çünkü telefon hattımızda SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı Sayın Murat Özdamar bulunuyor. Emeklilikle ilgili sorularınız varsa lütfen bize ulaşın. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız.
Murat Hocam, bu özellikle emeklilerle ilgili, hani 1000 liranın altında alanlarla ilgili bir düzenleme yapıldı. Bu konuda da ne söyleyebiliriz?
Şimdi bazı emeklilerimiz biliyorsunuz çok fazla prim ödeyememesine rağmen yasa gereği ileri yaşta olması hasebiyle veya engelli olması nedeniyle daha az primle aylık bağlanması söz konusu olabiliyor. İşte bunların hem ödedikleri prim günlerinin az olması hem de ödediği primleri düşük matrahlı olması nedeniyle, ki çoğu kendisi cebinden ödeyen kişiler, tarım bağkurlusu diyeceğimiz grup gibi, bunların maaşları 1000 liranın altında olabiliyor idi. Ancak bu sene başında, Ocak ayında mecliste düzenlenen bir yasayla birlikte maaşı 1000 liranın altında olanların 1000 liraya tamamlanarak 1000 lira şeklinde ödenmesi uygulaması hayata geçti. Ne zamandan itibaren? Ocak ayında yasa takip eden ayı ödeme dönemi dediği için Şubat maaşlarından itibaren, örneğin maaşı 800 lira olan birisi artık 1000 lira maaş almaya başladı. Demin %37 bir artıştan bahsettik ama şunu da belirtelim. İki tane de senede ikramiye ödemesi var. 1000 lira, 1000 lira, 2000 lira. Bunu 12'ye bölüp aylık üzerine eklediğimiz zaman emin olun, şu an emeklinin cebine giren maaşın neredeyse %50'si seyyanen zamla arttırılmış. Yani hükümetimiz enflasyon karşısında özel olarak, farklı olarak emeklileri korumuş. Yani bu net olarak ortaya çıkıyor.
Hocam, bu bazen şu tartışmalar oluyor. Biz hep sürekli tekrarlıyoruz. Emekliler için bu Kurban ve Ramazan bayramlarında getirilen 1000 liralar sadece 2018 yılına ait bir ödeme değildi. Yani 2019 yılında da yapılacak ve bundan sonra da her bu dini iki bayramda yapılacak bir ödeme. Bunu da, yani sizin bahsettiğiniz gibi, bunu da hatırlatmış olalım.
Tabii bu önümüzdeki bayrama da çok fazla zaman kalmadı. Önümüzdeki ilk bayramda yine aynı şekilde bu ödemelerini bütün emeklerimiz alacaklar.
Hocam, sizin bu özellikle sosyal güvenlikte son 15 yılda yapılan değişikliklerde size göre, yani bir sıralama yapılsa, en önemli değişiklikler nedir diye Neler söyleyebiliriz?
Yani alt gelir grubu olması hasebiyle emeklilere yapılan bu seyyanen zammı söyleyebilirim. Hatta bu seyyanen zam öyle bir zam ki Tarkan Bey, hali hazırda sadece o dönemin emeklisi değil, hali hazırda Bağkur emeklisi olanların bile emekli maaş hesabı 2003 yılına gidilerek yapıldığı için, 2008 yılından önceki günler için, o 2003 yılında verilen seyyanen zam, yani 100 lira veya 75 lira tutarındaki ödeme zamlandırılarak günümüze de getirilmiş oluyor. Yani eğer bugün bir Bağkur'un maaşı 2000 liraysa, bilmeliyiz ki bunun yaklaşık 500 lirası 2003 yılında gerçekleştirilen ve halen yeni emekli olacak Bağkurlu'ya uygulanan seyyanen zam nedeniyle 2000 liradır. Yoksa bunu dışlasak, bu zam olmasaydı, emin olun 2000 lira bağlanacak kişinin maaşı 2000 değil 1500 lira olurdu. Bu yönüyle gerçekten emeklilere hakkında yapılan bu düzenleme çok önemli bir düzenleme. Ama sadece çalışma hayatında yapılan düzenleme bu mu derseniz haksızlık ederiz. Şimdi ortada bir iş kanunu, 40 yıldır eskimiş bir iş kanunun 2003 yılında yeniden revize edilmesi var. Hayatta hiçbirimizin hayal edemediği işe iade davası dediğimiz bir müessese gündeme geldi. İşten çıkarılmış olan haklı bir gerekçe olmaksızın işçilerin tekrar işine geri dönmesi, işe başlatılmazsa kendisine bir tazminat ödenmesi uygulanması, emin olun bundan 10 sene önce, 15 sene önce hayal ettiğimiz şeyler değildi. Bu yönüyle bu da bir yine önemli bir reform düzenlemesi. Üç kurumun tek çatı altında birleştirilmesi, yani eski emekli sandığı, eski SSK, eski Bağkur'un ortadan kaldırılıp bir norm standart birliğinin bağlanması. Hastanelerin birleştirilmesi en önemlisi. Yani ben de o dönem devlet memuruydum. Çalıştığım kurum SGK olduğu için SSK hastanesinin dışında hiçbir hastaneye gidemezdim. Yanımda, evimin yanında bomboş olan hastane, devlet hastanesinde muayene olamaz. SSK hastanesinde sıra beklerdim. Şimdi bu şekilde bütün hastanelerin birleştirilmesi yoluyla esnaf da, memur da, işçi de hem özel hastaneden hem dilediği devlet hastanesi hizmetinden yararlanıyor. Bırakın bunu, aile hekimliği denilen bir müessese geldi. Yani evimizin hemen yakınına hemen başvurabileceğimiz bir hekimimiz var, bizim hizmetimize sunulmuş bir hekim. İngiltere bu aile hekimliğine benzer müesseseyi getirmesine rağmen bizim kadar başarılı olduğu söylenemeyen bir uygulama. Baktığınız zaman yakınlarınıza sorun. Amerika'dan diş tedavisi için Türkiye'ye gelen var. Neden? O kadar çok pahalı ki sağlık hizmeti alma bedeli Amerika'da. Uçakla Türkiye'ye gelip tedavisini Türkiye'de olup Amerika'ya giden insanlar var. Almanya'dan, Hollanda'dan, Fransa'dan sırf tedavi için Türkiye'ye gelen insanlarımız, vatandaşlarımız, hatta bizim vatandaşımızı bırakalım, yabancı ülke vatandaşlar var. Bu neyi gösteriyor? Sağlık hizmeti sunma alanında demek ki dünyaya rol model olabilecek bir noktadayız biz. Evet. Bırakın kendi vatandaşlarımızı, başka ülkenin vatandaşları bile uçaklara binerek gelip ülkemizde sağlık hizmetini alıp gidebiliyorlar.
Murat Hocam, ben iki gün önce bir arkadaşımla sohbet ediyordum. Bu yurt dışında master, doktora ve dil için giden akademisyenlerin birçoğu orada sağlık hizmeti çok pahalı olduğu için Türkiye'ye gelişlerinde tedavilerini de Türkiye'de yaptırmak için burada oluyorlar. Örneğin işte check-up yaptırmak istiyorsa burada yaptırıyor. Ya da dişle ilgili bir tedavisi varsa burada yaptırıyor. Çünkü orada yani bir sosyal güvenlik şemsiyesi altında olmasına rağmen çok pahalı olduğu için Türkiye'ye bunları yaptırmak için gelen arkadaşlar var.
Yani cepten ödeme müessesesi var orada. Sigortalı da olsanız, bir sosyal güvenceniz de olsa elinizi cebinize atmanız lazım. Yani size yazılmış olan ilaç, örneğin Fransa için söyleyeyim, 150 euronun altındaysa tamamını siz ödüyorsunuz. 150 euroyu geçtikten sonra artan kısmın bir kısmını devletin karşılaması söz konusu. Oysa bizde böyle mi? Aldığınız ilaç ne kadarsa, emekliyseniz bunun %10'unu, sigortalı çalışansanız %20'sini ödüyorsunuz. Yani bunu uygulayan, başarıyla gerçekleştiren, emin olun Türkiye'nin dışında ikinci bir ülke yok.
Şeyde hocam, bu mesela bazı şeyleri duyuyoruz, işte ilaç eklemeler. Yakın zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanımız Sayın Mehmet Selim Bağlı'dan da dinlemiştik. Özellikle bazı SMA hastaları gibi, ileri derece kanser hastaları gibi ödeme kapsamına alınan birçok şey var ve bildiğim kadarıyla herhalde dünyada bizim kadar bu sağlık anlamında, ilaç anlamında ödeme sistemine dahil edilen herhalde çok nadir ülkeler var.
Yani nadir değil, yok desek daha yeridir. Yani biliyorsunuz bir ilacın ödeme sistemine alınabilmesi için, yani bedelinin SGK tarafından karşılanabilmesi için SUT dediğimiz, yani sağlık uygulama tebliği dediğimiz tebliğin içerisine alınması lazım. Sosyal güvenlik kurumu o kadar dinamik ki, yeni çıkmış, ilk defa bir ilaç olup olmadığı daha yeni ortaya çıkmış, testleri alınmış bir ilacı bile anında vatandaşımız tedavilerini eksiksiz sağlanabilsin adına hemen SUT'a bunların eklenmesi söz konusu. Yani emin olun, resmi gazeteye her ay baktığınız zaman mutlaka bir kısım ilaçların sağlık uygulama tebliğine eklendiğini, yani bedellerinin sosyal güvenlik kurumu tarafından ödeneceğini görebilirsiniz. Bir yanıyla da sosyal güvenlik kurumu gerçekten bir dinamik özellik gösteriyor. Ve emin olun, sosyal güvenlik kurumunun şöyle bir yapısı var. 80 milyon vatandaşa hizmet sunarken aynı zamanda e-devlet dediğimiz, yani elektronik uygulamanın da bir anlamda lideri. 115 tane hizmeti vatandaş hiç evinden ayrılmaksızın, cep telefonundan, bilgisayarından bağlanarak emeklilik talep dilekçesini sosyal güvenlik kurumuna iletmeye tutun, hizmet dökümünü almaya veya borçlanma müracaatını yapmaya veya maaş aldığı bankayı değiştirmeye, yani aklınıza gelebilecek her türlü iş ve işlem e-devlet sistemi üzerinden bilgisayarla yerine getirilebilmekte. Ve bir de şunu söyleyelim, daha önce geçmiş yıllarda bir kimsenin emeklilik müracaatında bulunduktan sonra kendisine 3 aydan, 5 aydan, 6 aydan önce maaş bağlanmazken, şu an için Türkiye'de bir kişinin emeklilik müracaatında bulunması halinde maksimum 10 günlük sürede emekli maaşı bağlanıyor. Böyle de bir gelişmelere açık bir kurumumuz. Dinamik bir yapısı olan, sürekli kendini yenileyen, vatandaş odaklı hizmeti benimsemiş bir kurumumuz Sosyal Güvenlik Kurumu.
Evet Murat Bey, bizleri hem yurt içinden hem de yurt dışından dinleyicilerimiz dinliyorlar. Ben bir kez daha telefon numaramızı hatırlatmak isterim dinleyicilerimizi. +90 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirler. Emeklilikle ilgili soruları varsa da lütfen bize yöneltsinler. SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Murat Özdamar telefon hattımızda bulunuyor. Efendim, yurt dışındaki dinleyicilerimiz açısından emeklilikle ilgili değinmek istediğiniz hususlar var mı? Belki yurt dışı borçlanma işlemleri konusunda bizleri aydınlatabilirsiniz.
Şimdi yurt dışında gerek ikamet eden 18 yaşından büyük kadınlarımız, gerek sigortalı çalışması bulunan erkeklerimiz, gerek sigortalı çalışmaların aralarında bir yıla kadar işsizlik süresi bulunan vatandaşlarımız bu süreleri borçlanma imkanına sahipler. Bunun için de Sosyal Güvenlik Kurumu'na posta yoluyla borçlanma yapacağına ilişkin talep dilekçesini göndermeleri, ekine de çalıştıkları ülkeden eğer ikamet ediyorsa ikamet ettiğine ilişkin belgeyi, eğer sigortalı çalışması varsa sigortalı çalışma sürelerini gösteren belgeyi eklemeleri yeterli. Kendilerinin belirtmiş olduğu yurt dışı adresine ödemesi gereken tutar gönderilebilmekte. Dolayısıyla da yurt dışından hiç buraya gelmeksizin de ödemesini banka yoluyla gerçekleştirerek yurt dışı borçlanma işlemini sonuçlandırabilmekte. Hatta emekli olmak için şartlarını sağlamışsa, e-devlet şifresi varsa e-devlet şifresiyle, yoksa yurt dışından göndereceği iadeli taahhütlü posta yoluyla kuruma emeklilik müracaatında bulunma imkanı da söz konusu.
Değerlendirilmesi nasıl oluyor peki? Borçlanılan sürelerin değerlendirilmesi nasıl olacak Murat Bey?
Şimdi kişi hangi tutar üzerinden borçlanacağını öncelikle seçmesi gerekir. Yani asgari ücret üzerinden mi borçlanacak, yoksa asgari ücretin iki katı üzerinden mi, yoksa üç katı üzerinden mi? Bu seçimi yaptıktan sonra hangi dönemi borçlanacaksa parasını ödedikten sonra sanki o dönemde bir sigortalı çalışması varmış gibi gün kazanacak. Örneğin 2000 yılında 360 gün yurt dışında çalıştığını varsayalım. İki asgari ücret üzerinden borçlanmayı seçip bedelini öderse sanki 2000 yılında Türkiye'deydi, iki asgari ücret üzerinden sigortalı çalışması vardı ve böyle bir hizmete sahipti. İşte bu sonucu ortaya çıkaracak işlem gerçekleştirilmiş olacak.
Bu işlemlerden peki vazgeçilebilir mi? Vazgeçenler ne yapmalı?
Yurt dışı borçlanması talebinden vazgeçmek mümkün. Vazgeçme halinde de vazgeçtiğine ilişkin talep dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na verdiği takdirde daha önce ödemiş olduğu borçlanma tutarı herhangi bir faiz eklenmeksizin ne kadar ödemişse ödemenin bizzat kendisi kişinin belirtmiş olduğu banka hesabına veya Ziraat Bankası'na veya PTT şubelerine almak üzere gönderilebilir. Yani kişi emekli olmadan önce yapmış olduğu yurt dışı borçlanmasından her an vazgeçebilir.
Evet, peki efendim.
Vazgeçtikten sonra da yeniden talep edip yeniden de borçlanabilir. Yani vazgeçmek ömür boyu bir daha borçlanamamak anlamına da gelmez.
Evet. Peki yurt dışı hizmet sürelerini borçlanarak aylık bağlananlardan Türkiye'de çalışmaya başlayanlar hakkında da ne yapılabilir acaba bu konuda?
Yurt dışında aylık bağlandıktan sonra Türkiye'ye ikamet etmiş olsun ya da etmemiş olsun, kişi yurt dışı borçlanması yapmak suretiyle Türkiye'den de ikinci bir maaş alma imkanına da sahiptir. Bunu da belirtelim. Yani Almanya'da emekli oldu. Türkiye'de de emekli olmasına kendisinin yetecek olan gün sayısı örneğin 5000 günse, 5000 günlük süreyi borçlanması durumunda Almanya'dan emekli maaşına ilave Türkiye'den de ikinci bir emekli maaşı alma imkanı söz konusu bunların.
Bu günlüğü ne kadar hocam? O borçlanmada onu da belirtmekte aslında fayda olur diye düşünüyorum.
Günlüğü kişi seçiyor. Günlük asgari ücreti seçeceği günlük asgari tutar. Asgari tutar en düşük tutar. Günlük asgari ücret en yüksek tutar da bunun 7,5 katı. Günlük asgari ücreti seçmesi durumunda ödemesi gereken tutar günlük asgari ücret 85 lira 28 kuruş. Bunun da %32'si 27 lira 29 kuruş tutarında oluyor. Dolayısıyla evet. Bir asgari ücreti seçerse 27 lira 29 kuruş, iki asgari ücret seçerse bunun iki katı 54 lira 56 kuruş. Bu kişinin tamamen seçimine kalmış. Seçilebilecek en düşük tutar asgari ücretin en az tutarı kendisi. En yükseği de bunun 7,5 katı. Yani imkanı olup da 5 kat üzerinden, 6 kat üzerinden, 7,5 kat üzerinden de borçlanma yapma hakları söz konusu.
Yani bu miktar arttıkça kendisine bağlanacak aylığın da arttığını burada ifade etmiş olalım. Bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Yani ne kadar yüksekten prim ödenirse bağlanan maaş da o oranda artıyor.
Evet, çünkü emekli maaşını belirleyen en önemli parametrelerden bir tanesi yatırılmış olan primin matrağı. Yüksekten borçlanma yapınca matrağı yüksek olacağından bağlanacak maaş da yüksek olacak.
Efendim çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Sağ olunuz, aktardıklarınız için çok değerli bilgilerdi. Teşekkür ediyoruz. SGK İstanbul İl Müdür Yardımcısı Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Özsamar telefon hattımızdaki konuğumuzdu. Efendim sizinle kaldığımız yerden devam edelim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de tabii son 15 yılda yapılan pek çok önemli düzenlemeler hayata geçirildi. Tıpkı Murat Bey'in dediği gibi aslında dünyayı rol model oluyoruz sağlık alanında da ve bu hizmetler devam edecek. Ardı sıra gelecek çünkü dinamik bir yapıya sahip sistem. Sizin eklemek istediğiniz hususlar var mıydı?
İpek Hanım, Murat Bey de söylemişti aslında bu dijitalleşmenin yani elektronik ortamdaki kayıt sisteminin, evrak sisteminin olması gerçekten çok büyük bir kolaylık. Yani çalışma hayatının içinde olanlar bilirler. Eskiden herhangi bir emekli maaşının bağlanması için kurumlara giderdiniz, işte eğer hizmet birleştirecekseniz yani Bağkur'da, emekli sandığında ya da işçi olduğunuz SSK'da bütün bunların her bir kurumdan ayrı ayrı belgelerini almanız belli bir zaman sürerdi. Bunları birleştirmeniz ayrı bir zaman sürerdi. Ve bütün bunları toplasanız, birleştirseniz dahi emekli maaşının bağlanması da yine az önce hocamızın söylediği gibi aylar sürerdi. Dolayısıyla bütün bunları şu anda elektronik ortamda yani bir akıllı telefonunuz varsa cep telefonundan e-devlet üzerinden, e-Türkiye üzerinden yapabiliyorsunuz. Yoksa yine internet üzerinden bütün bu dijital sistemleri kullanabiliyorsunuz. Bu bence yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için de sadece ülkedeki vatandaşlar için değil, son derece büyük bir kolaylık. Ben hatırlıyorum, sadece işte emeklilik işlemlerini takip etmek için yurt dışından Türkiye'ye gelip günlerce kalan insanlar oluyordu. Bugün yani Almanya'da, İngiltere'de, işte Kazakistan'da, başka ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız E-Türkiye üzerinden ya da E-Devlet üzerinden bütün bu işlemlerini yapabiliyorlar. Yani bizde hani çok sorulur, ben ne zaman emekli olacağım diye. E-Türkiye'ye girin, kendi vatandaşlık bilgileriniz üzerinden girdiğinizde orada Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ne zaman emekli olabilirim diye butona yazdığınızda geliyor. Oraya işe başladığınız tarihi giriyorsunuz ve size söylüyor. Diyor ki işte 55 yaşında şu kadar prim ödediğiniz takdirde ve gününü bile size söylüyor. Örneğin işte 1 Mart 2025 yılında emekli olacaksınız diye söylüyor. Bunlar gerçekten yani bugün biz içinde yaşadığımız için bize çok yani kullanıldığı için ulaşılabilir bir şey olduğu için çok basit gibi geliyor ama gerçekten çok önemli dönüşümler bunlar. O nedenle de ben bildiğim kadarıyla özellikle hem bakanlık, Çalışma Bakanlığı hem de Sosyal Güvenlik Kurumu bu anlamda dijitalleşmede gösterdikleri performans nedeniyle birçok ödül de aldılar. Bunlar vatandaşın işini kolaylaştıran, ulaşılabilir olmasını sağlayan şeyler. Aslında uzun yıllar bize hep Avrupalıların bu tür imkanları anlatılırdı. Bugün biz bunları yaşıyoruz. Örneğin hep hikaye gibi anlatılırdı. İşte yurt dışında bir hasta olmuş, işte bir helikopter gelmiş, hastayı almış, hastaneye yetiştirmiş diye. Bunu bugün biz ülkenin değişik ilçelerinde, illerinde yaşıyoruz. İşte helikopter, ambulanslar, uçaklar ihtiyaç olduğu anda bunu bugün gerçekleştiriyor. Bütün bunlar işte o sosyal güvenlik sisteminin vatandaşımıza bir sosyal devletin yapması gereken şeyler. Bizim ülkemizde de uygulanması hem vatandaşımız hem ülkemizin geldiği nokta açısından önemli. Sadece bunları yapmak önemli değil, sürdürülebilir bir hale de dönüştürmek önemli. Çünkü sosyal güvenlikte aktüaryal denge deniyor. Yani yaptığınız hizmet,
alan bir
evet,
yapı.
Sürdürülebilir hale dönüştürmek lazım. Bu nedenle de bizim hem sosyal güvenlik sistemimizin mali yapısını hem de bu kurumsal kapasitesini sürdürülebilir bir hale dönüştürmek, 30 yıllık, 40 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık bir mali planlama da yapmak önemli.
Evet, teşekkür ediyoruz Tarkan Bey. Aktardıklarınız için sağ olun efendim. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Çalışanların Dünyası'nın bu haftalıkta sonuna geldik. Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin'di konuğumuz. Tarkan Zengin ve Kadriye Şener programı birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere Recep Özlem ulaştırdı ve mikrofonda ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte sizlerle buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Çalışanların Dünyası.